Ayrım 4. Türkiye şarkısı Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 50. Acı üzerine acı. Nazım İstanbul'dan bir erkeğin alabileceği en kötü mektubu alır. Zekeriya Sertel 1965 yılında Nazım'ın o kötü haber mektubunu alışından sonraki durumunu, duyduğu acıları anlatmıştı. Mektubu gönderen hem Nazım'ın hem de Münevver'in akrabası olan bir avukattı. Büyük kişilerle ilişkide bulunanlardan kimisi, ya o kişinin büyüklüğünün ayırdında olmadıklarından ya da başka nedenlerle aralarında geçen kimi olayların gizli kalabileceğini sanıyorlar. Oysa kişinin büyüklüğü oranında hiçbir gizlisi saklısı kalamaz. Bugün saklı tutulan yarın açığa çıkacaktır. Nazım'a gönderilen o mektupta gizli kalamazdı. Nazım'ı yıkan o mektupta Münevver'le Nazım'ın yakın arkadaşlarından birinin davranışları yerilerek anlatılıyordu. Vera da bu kez evinde konuk olduğumuz gece bu mektuptan, Nazım'ın mektuptan sonraki tutumundan söz etti. Mektupta yazılanlar ister gerçek olsun ister olmasın, elinden hiçbir şey gelmeyecek olan Nazım'a bunları yazmanın, ona acı çektirmenin ne anlamı olabilir? Nazım acı üzerine acı çekiyordu. Zekeriya Sertel'e bu mektubu gönderenin daha önceleri de Nazım Hikmet'e mektup gönderip göndermediğini sormuştum. Zekeriya Sertel, sanmadığını, daha önce mektubu gelmediğini söylemişti. Helsinki'deki otel odasında Münevver'le sabaha dek tartışmıştık. Nazım'a değin bütün anılarını yazması gerektiğini söylüyordum. Münevver ise oğlunu düşünerek bu anıları yazamayacağını ileri sürüyordu. Çünkü birlikte yaşantıları içinde Nazım'ın aleyhine çok şeyler vardı. Onlardan kimisini anlatıp, nasıl yazarım, nasıl yazabilirim, oğlumun babası diyordu. Büyük saygım vardı Münevver'e, her anlattığına inanıyordum. Bana anılarını yazmamakla hem Nazım'ı hem oğlunu savunuyormuş gibi geliyordu. Hiç olmazsa anıları yazıp yayımlamamasını, arşive bırakmasını söylemiştim. Şunu anlatmaya çalışıyordu Münevver'e. Nazım büyüklüğünde bir sanatçının yaşamında başka herhangi bir insan için küçültücü, hatta utanılması sayılan davranışlar, sözler onun yüceliğine sıçrayamaz. Ama buna karşılık onun yaşamını bize açıklayarak sanatını değerlendirmemize, yapıtlarını doğru yorumlamamıza, sanatını anlamamıza yardım eder. Tartışmamız gittikçe sertleşiyordu. Münevver, Nazım'la birlikte yaşayışlarından kimi olayları ayrıntılarıyla anlattıktan sonra bana yine soruyordu. Nasıl yazılır bunlar? Yazamam. Sabaha karşı Münevver'in otelinden ayrıldığımda, Joyce ve öbürleri oradaydı. Epeyce uzakta olan otelime yürüyerek gittim. O zaman Münevver'i büsbütün haksız bulmuyordum. Ama zaman, gelişen olaylarla insanın düşüncelerini de değiştiriyor. Aradan yıllar geçti. Münevver, Varşova Üniversitesi'nde okutman ve öğretmendi. Türkoloji bölümünde çalışıyordu. 1965 yılında ziyaretine gitmiştim. Kentin iyi bir yerinde, güzel döşenmiş bir evi vardı. Durumu, yaşayışı iyiydi. İki çocuğuyla birlikteydi. Çok iyi bir çevresi vardı. Sayılıp seviliyordu. İleri gelenler, sanatçılar onu tanıyorlardı. Münevver'in Varşova'daki yaşamı. Varşova'daki yaşayışını yakından görmüştüm. Sık sık da mektuplaşıyorduk. İstanbul'da polis baskısı altındaki bunalımlı, sıkıştırılmış, işsiz bıraktırılmış yaşamından birden Varşova'da yeteneklerini, bilgisini, kültürünü gösterebileceği bir ortama geçmekten çok mutluydu. 3 Mart 1964 tarihli mektubunda bana şöyle yazmıştı. Ben de fazla işler aldım üzerime. Fazla angajmanlara girdim. Belki yıllarca iş bulamamanın etkisiyle. Biraz da buradakilerin çalışmamı çok beğenmeleri de bunda rol oynadı. O kadar çok iş teklif ediliyor ki bazen gülüyorum. Helsinki Barış Kongresi'ndeki çok yoğun çalışmalarımda görmüş, onun adına sevinmiştim. Sık sık mektuplaşıyorduk Münevver'le. Ama 1970'e doğru Münevver'in mektupları kesildi. 28 Mart 3 Nisan 1970 tarihinde bir hafta süreyle Milliyet Gazetesi'nde Nazım'ın oğlu Mehmet başlıklı bir dizi röportaj yayınlandı. Röportajı Halit Çapın'la Orhan Türel ikisi birlikte yapmışlardı. Röportajda Münevver'in Varşova'daki evi şöyle anlatılmaktadır. Burası 60 metrekarelik bir yerdir. Küçük bir bahçenin içindedir ve Varşova'daki birçok eve nazaran lüks sayılabilir. Polonyalılar, ana ile oğlun kendilerini ilticalarından sonra bu evi öncelik gözeterek kendilerini tahsis etmişlerdi. Varşova'da bir ev sahibi olabilmek için ortalama 10 yıl kuyrukta beklemek gerekmektedir. Evin borcu devlete aydan aya verilen bir parayla ödenmektedir. Söz konusu röportajın burasında kime açıklamalar yapmamız gerekiyor? Belli ki oturdukları evin 60 metrekare olduğunu ya Münevver ya da Mehmet söylemiştir gazetecilere. Bütün sosyalist ülkelerde olduğu gibi Polonya'da da mutfak, helal ve banyonun alanı ev alanı içinde sayılmaz. Bir ev 60 metrekare demek, yalnız evin odaları 60 metrekare demektir. Ve Varşova, Hitler'in taş üstünde taş bırakmamacasına yıktırdığı bir kenttir. Nazım'la Münevver'in Varşova'da buluşmaları. Bu evin nasıl alındığını anlatmamız gerekiyor. Ama önce Münevver'le Nazım'ın Varşova'da nasıl buluştuklarını öğrenelim. Bu buluşmayı 3 kişiden ayrı ayrı dinledim. Münevver, Vera, Babayev anlattılar. Dikkat ettim, aynı olayı üçü de ayrı biçimde anlatıyor, değerlendiriyorlar. Vera ile Babayev'in anlattıkları, Nazım'ın kendilerini iletmesine göreydi. Nazım da Münevver'le karşılaşmalarını, Babayev ile Vera'ya olayın kimi yerlerini değiştirerek anlatmıştı. Nazım yeni bir araba almıştır. Evet ama nasıl almıştır? Bu da önemli. Herkes Nazım'ı milyoner sanıyor. Onun Sovyetler Birliği'ndeki yaşayışının uzaktan duyup biz de öyle sanıyorduk. Çünkü arabası vardı, özel şoförü vardı, dayalı döşeli evi vardı. Daça denilen hem de iki katlı, bir de yazlık evi vardı. Sık sık da dış ülkelere geziye gidiyordu. Bu bir milyoner yaşayışıdır. Varşova'da 1965'te, yani Nazım'ın ölümünden 2 yıl sonra görüştüğümüzde, Münevver de Nazım'ın büyük zenginliğine inanmış olarak konuşuyordu. Oysa araştırınca gerçeğin hiç de böyle olmadığı görülüyor. Ama elbet Nazım, Sovyetler Birliği'nde sıkıntı çekmemiştir. Ama kurduğu o yaşam düzeyinde zaman zaman çok sıkıntı çektiği de olmuştur. Yeri gelince bunları da anlatmak isterim. Nazım, Vera ile yeni evlenmişti. Vera direksiyon öğrenimi görmüş ama dahaca araba sürme ehliyeti alamamıştı. Nazım araba almak istiyordu, parası yoktu. Parası yoktu ama dostları çoktu. Kendisine en yakın buldukları da Azerbaycanlı 3 şairdi. Bu 3 şairden biri Nazım'ın ta 1920'lerden beri dostuydu. Yakınlarda emek kahramanı nişanı almıştır. Bugün Azerbaycan'da emek kahramanı nişanı almış 2 yazar vardır. Nazım'ın yakın bildiği bu 3 dostundan biri ölmüştür, biri de bugün ünlü bir şair olarak yaşamaktadır. Nazım bu 3 dostuna birden "Kardeşler" diye başlayan bir mektup yazıp araba almak istediğini ama parası olmadığını, üçünün de birleşip kendisine araba alacak, boş para vermelerini bildirir. Bu mektubu onlara Babayev elden götürür. Nazım dostlarının bu parayı vereceklerinden o denli güvenlidir ki, Babayev'in parayı alıp geleceğine inanmaktadır. Oysa 3 dostunun 3'ü de paraları olmadığını söylerler Babayev'e. Yalnızca bu 3 dosttan birisinin, Meht, Resul'ün eşi pek az da olsa boş para gönderir Nazım'a. Mehdi Resul, Nazım'dan önce ölmüştür. Nazım'ın 3 dostuna yazdığı mektup, şimdi Babayev'tedir. Nazım başka bir yolla arabayı almıştır. Vera arabayı sürmeye başlamıştır. Nazım'la Vera, Kırım'da bir dinlenme evine gitmişlerdir. Babayev, başka bir dinlenme evinden dönerken Nazım'a uğrar. İşte o günlerde Joyce, Münevver'le kızı Renan ve oğlu Mehmet'i, tanıdığı bir milyonerin yatına bindirip kaçırmıştır. Polis her an arkalarındayken nasıl kaçabildiler? Evet, polis arkalarındaydı ama gidecekleri hiçbir yere engel olmuyordu. Hatta izleyici polisler Münevver'e o denli yakın olmuşlardı ki, ara sıra sıkıldıklarında, "Münevver abla, bugünlerde tanıdıklarınızda düğün falan yok mu? Gidelim de ferahlanalım biraz," bile diyebiliyorlardı. İstanbul'dan kaçışın öyküsü. Mehmet İstanbul'dan kaçışlarını şöyle anlatıyor. 2 Nisan 1970 Milliyet. Çok iyi insanlardı onlar. Aylarca evin önünde sabahtan gece yarılarına kadar beklediler bizi. Hele beni çok yerler ciplerini bindirip gezmelere götürdüler. Şeker çikolata aldılar. 10 yaşındaydım o yıllarda, her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Hele birisi vardı, şişman, güleç yüzlü. Bir gün plaja gittik annemle. O gün nöbet sırası, bizi bekleme sırası ondaydı herhalde. Peşimizden o da geldi plaja. Sıcak, çok sıcak bir gündü. Biz soyunduk, polis amca da soyundu. Akşam geç saatlere kadar denizde ve güneş altında kaldık. Çıkarken onun durumu korkunçtu. Beyaz, şişman, yağlı vücudu, cılk yarı olmuştu güneş altında. Annemle durumuna çok üzülmüştük. Polis amcaların beni sevdiklerine inanıyorum. Onlarla güzel çocukluk anılarım var. Birisinin anneme devamlı ricalarda bulunmasını da anımsıyorum şimdi. Ne olur, benim nöbetimde kaçmayın diye. Annem devamlı olarak ona müşteri olmasını söyler. Kendisi nöbetteyken kaçmayacağımızı garantilerdi. Gerçekten o polisin nöbetine rastlamadı kaçışımız. Kaçışımız bir gece sabaha karşı oldu. Sabah 5 sıralarında, daha görevli polisler nöbete girmeden, daha İstanbul uyurken. Kaçışımız sessizce oldu. En yeni, en iyi elbiselerimizi giymiştik. Annemizin kesin talimatı vardı. Yolda kesinlikle Türkçe konuşmayacaktık. Turistik biz, iki çocuk ve bir anneden kurulu yabancı bir aile. Otomobil, otobüs, evet. Kesinlikle hatırlıyorum şimdi o bölümü. Birkaç taşıt değiştirdik. Hedefimiz Ayvalık'tı. Ayvalık'tan çıkacaktık dışarıya. Benim için oyundu bu o zamanlar. Saklambaç gibi, koşmaca gibi. Bir oyun oynuyorduk ve bu oyunu annem yönetiyordu. Ne bir terslik, ne bir acayiplik oldu biz Ayvalık'a varana dek. Ayvalık'tan sonrası kolaydı. Aynı gece bindik oradan motora. Yanlış bilmiyorsam mayolar ile biniyorlar yata. Giysiler önceden yata konulmuş. Sanki plajdan mayolarla yata binip biraz gezeceklermiş gibi. Ayvalık'tan sonrası kolaydı. Baş altına yerleştik. Türkiye geriye kalıyordu artık. Ve bir büyük bilinmeyene yolcuyduk. Başarırsak elbette. Gidiyorduk. Ve ben babamı görecektim. Beni kundakta bırakıp giden babamı. Karşısı Yunanistan'dı ve biz oraya gidiyorduk. Sonra korkunç bir sallantı ve çatırdama. Gezinin en önemli bölümünü bitirirken batıyorduk. Motordan işaret fişeklerinin atıldığını hatırlıyorum. Karşı kıyıda insanlar vardı ve biz yavaş yavaş batıyorduk. Sonradan öğrendiğimize göre attığımız işaret fişeklerini eğlenti sanıyorlarmış. Aldırmazlıkları ondanmış. O zaman bağırmaya başladık. Yine bir kıpırdama yoktu. Hiç unutmam motordan birisi "Dilar, Dilar" diye seslendi kıyıya. Ancak o zaman herkes davrandı ve bizi denizden topladılar. Motor denize karışıp gitmişti derinliklere. Münevver Polonyalıymış. Yunan makamlarına Münevver Polonyalı olduklarını söylüyor. Onlarla Fransızca konuşuyor. Kimlikleri, pasaportları da denize batmıştır sözde. Yunanlılar onları bir otele yerleştirip durumu Yunanistan'daki Polonya elçiliğine bildiriyor. Aynı olayı anlatan herkeste biraz yanıltmalar oluyor. Mehmet şöyle diyor. Biz oradayken babam Atina'ya gelmiş. Otelin bir kısım borçlarını, o bir kısmını Polonya sefareti ödemiş. Ben babamı görmedim o günlerde. Mehmet babasını o günlerde göremezdi çünkü Nazım Yunanistan'a gelmemişti. Münevver'le çocuklarının bu ölüm kalım serüvenleri sürerken Nazım Vera ile birlikte Kırım'daki dinlenme evinde bulunuyordu ve bu olanlardan haberi bile yoktu. Joyce ile Münevver'in İstanbul'dan kaçırılma işini konuşmuştu ama bunun ne zaman yapılacağını bilmiyordu. Üstelik bu kaçışın gerçekleşebileceğine de pek inanmıyordu. Münevver'le çocuklarının İstanbul'dan Yunanistan'a geldikleri Polonya'nın Atina elçiliğinden Varşova'ya parti merkezine telefonla bildirilmişti. Polonya KP'si Moskova'ya parti merkez komitesine telefonla bu bilgiyi aktarmıştı. Merkez komitesinden Nazım'ın evine telefon etmişlerdi. Ev işlerine yardımcılık eden Şaşa, Nazım'la Vera'nın Kırım'daki dinlenme evine gittiklerini söylemişti. Babaev, Nazım'ın yanına geldiğinde dinlenme evinin de yönetmeni geldi. Moskova'dan telefonla Nazım'ı aradıklarını söyledi. Nazım, Babaev'le birlikte telefon için postaneye gittiler. Nazım postaneden parti merkez komitesine telefon edip neden arandığını öğrendi. Münevver'le oğlu Varşova'ya geliyorlardı. Nazım da onları Varşova'da karşılayacaktı. Bu olayın bundan sonrası şu bakımdan ilginçtir. Nazım, Vera'ya Münevver'in geldiğini söylememiş, kendisini parti merkez komitesinden istedikleri için hemen Moskova'ya gideceğini söylemiştir. Moskova'ya uçakla yalnız dönmüştür. Ancak evlerinden dinlenme evindeki Vera'ya telefon edip Münevver'le Mehmet'in geldiklerini, onları karşılamak için Varşova'ya gideceğini bildirmiştir. Bu davranışından Nazım'ın bu konuyu Vera'ya yüz yüze açamadığı anlaşılıyor. Şu da var, Münevver'in Varşova'ya gelmesini telefon konuşmasından sonra Nazım istemiştir. Münevver'in Sovyetler Birliği'ne gelip yerleşmesini istemiyordu. Münevver, Nazım'ın evli olduğunu biliyordu. Münevver'in Türkiye'deki dostları, yakınları, Münevver'in Nazım'ın evli olduğunu bildiğini bilmiyorlardı. Münevver, Nazım'ın evli olduğundan habersiz görünüyordu. Belki onurunu korumak için böyle davranıyordu, belki bu evliliğin ciddi olabileceğini düşünemiyordu. Nazım'ın evli olduğunu bildiğini açıklasa, o zaman Nazım için Türkiye'den ona gidişi çok anlamsız olacaktı. Dostları, Münevver'in bu evliliği bilmediği için Varşova'da öğrenince büyük bir düş kırıklığına uğradığını sanıyorlardı. Oysa gerçek böyle değildi. Nazım evlendiğini Münevver'e yazmıştı. Münevver'in bu evliliği bildiğini Nazım'a gönderdiği bir mektuptan anlıyoruz. Bu mektup şimdi Bera'dadır. Münevver'in Varşova'ya gelip otele yerleştiği günün akşamı, Nazım da uçakla Varşova'ya gelip aynı otele yerleşmiştir. Aynı otelde iki ayrı odada kaldıkları halde o gece Nazım'la Münevver karşılaşmamışlardır. Münevver bunu bir türlü bağışlayamıyordu. Doğrusu bunu ben de Nazım'ın lehine yorumlayamıyordum. O içli, duygulu özlem şiirleri yazdığı oğlu Gelecek, 11 yıl sonra kundakta bıraktığı oğluyla aynı otelde bulunacak ama onunla karşılaşmayacak. Kendi kendime Nazım'ın bu davranışına gerekçeler arıyordum. Olsa olsa Münevver'e evli olduğunu söylemekten çekindiği içindir. Kendini toparlamak için zaman kazanıyordu diyordum. Oysa Münevver bize söylememişti ama Nazım'ın evli olduğunu biliyordu. Münevver Nazım'la aynı otelde bir gece kaldıkları halde Nazım'ın kendilerini aramamış olduğunu ancak ertesi gün öğrenecekti. Münevver'e Nazım'ın neden o gece hemen kendilerini aramamış olduğunu sormuştum. Münevver'e göre bunun nedeni Vera'ydı. Çünkü Vera Münevver'le ilişkisini istemiyordu. Nazım Vera'dan çekiniyordu. Nazım'ın dostları Münevver'den yanaydı. Nazım Piraye'den ayrılıp Münevver'le ilişki kurunca, Nazım'ın hemen bütün dostları, arkadaşları, yakın tanıdıkları Piraye'den yana olmuşlardı. Hatta Nazım'a bu davranışı için yol gösterenler, öğüt verenler çoktu. Naci Sadullah da bunlardan biriydi. Paşa Kapısı cezaevinde Piraye Hanım lehinde Nazım'a öğüt vermekte o denli ileri gitmiş ve tanımadığı Münevver'i de biraz çekiştirmişti ki Nazım dayanamayıp gülümseyerek "Naci iyisin, hoşsun ama benim olmadık yerlerime burnunu sokmasan iyi olur" diye Naci'yi susturmuştu. Bu kez de Nazım'ın Türkiye'deki dostlarının hemen hepsi Münevver'den yanaydı. Benimse yiğit kadın olarak tanıdığım, İstanbul'da çektiği sıkıntıları da bildiğim için Münevver'e saygım vardı ve onun her sözüne inanıyordum. Nazım'ın Varşova'da aynı otelde kaldığı halde neden hemen o gece oğlunu ve Münevver'i görmediğini yıllar sonra öğrenebilecektim. Evet, Varşova'dayken Nazım'ın günde 2-3 kez Vera'ya telefon edip uzun uzun konuştuğu doğruydu. Hatta Vera'ya Münevver'le birlikte kalmadığını da söylüyordu. Ama o ilk gece karşılaşmayışlarının Vera ile hiçbir ilişkisi yoktu. O gece Nazım'a Münevver'in ve Mehmet'in geldiklerini, aynı otelde kaldıklarını Polonyalı dostları söylememişti. Çünkü Nazım yüreğinden hastaydı. İki kez ağır enfarktüs geçirmişti. Dostları Mehmet'le birden karşılaşırsa heyecanlanıp yeni bir kriz daha geçirmesinden korktukları için Nazım'ı bu karşılaşmaya yavaş yavaş alıştırmak istiyorlardı. Karşılaşma pek sıcak olmuyor. Aynı olay değişik yorumlarla nasıl birbirine ters biçimler alabiliyor. Münevver'in bu nedeni anlaması, hiç değilse sorup öğrenmesi, Nazım'ın aleyhine yorumlamaması gerekirdi. Aynı otelde kaldıkları gecenin ertesi günü Nazım'la Münevver'in karşılaşmaları pek sıcak olmuyor. Bunun birçok nedeni olmalı. Nazım'ın İstanbul'daki akrabasından aldığı mektup, aradan geçen 10 yıl, sonra Nazım'ın kendisinden 30 yaş genç Vera'ya coşkun tutkunluğu ve sonra da Münevver'in geçen zamanın 3 katı oranında yorgun çöküntüsü. Her insan gibi Nazım da kendini görmüyor ama Münevver'i görüyordu. Birbirini her gün görenlerin birbirlerinde zamanın elinin dokunuşunu anlamamaları doğaldır. 10 yıl arayla birbirlerini görmüş olanlar, birbirlerini her gün görenlerden daha iyi görürler. Nazım, Münevver'e değin bu duygusunu Zekeriya Sertel'e açıklamıştır. Hayranlık duyduğumuz insanlar, gönlümüzden geçirdiğimiz gibi kendi isteğimize göre yaşasınlar istiyoruz. Onlar için uğradığımız düş kırıklığı da bundan oluyor. Oysa onlar için gönlümüzden geçirdiğimiz yaşamı elimizden gelirse kendimiz de öyle yaşamıyoruz. Münevver Nazım'la karşılaşmalarını, ilk buluşmalarını ayrıntılarıyla anlattığında acıdan içim ezilmişti. Otelin bir odasında toplanıyorlar. Nazım ne söyleyeceğini, nasıl konuşacağını bilmez gibidir. Mehmet'e, Mehmet der. Kedileri alalım örneğin. Kedi yavrusu bir yaşa geldikten sonra anasından ayrılır, babasını da hiç bilmez. Aslanlara bak. Yavru aslan büyüdü de başının çaresine bakmaya başladı mı? O da ayrılır babasından. Civcivler de öyle. Piliç oldular mı, kendi başlarınadırlar artık. Nazım birçok örnek vermektedir. Münevver kıyıcılıkla araya girer. Ama der, bir şeyi unutuyorsun Nazım. Hayvanlardan örnekler veriyorsun hep. Çok belli ki Nazım bu sözleri söylerken en çok yardıma gereksindiği bir zamandı. Babalık görevini yerine getirememenin izikliği içindeydi. umursamazlığına bir takım gerekçeler bulmalıydı. Otelde yaşamak özgürlüktür. İnsanın herhangi bir sözünü genel yaşamından soyutlayıp alırsak o insan için çok yanlış yargılara varırız. Örneğin Nazım, evinde mutluluğu arayıp da bulamadığı, tersini mutsuzluğa düştüğü zamanlar bütün ev yaşamlarının saçma olduğunu, insanların otellerde yaşamalarının çok daha doğal olduğunu kanıtlamaya, buna gerekçeler bulmaya çalışmıştır. Bu çağın insanı otelde yaşar. Ev ne demek? Ev insanın bağı. İnsan evin kölesi olur. Otelde yaşamak özgürlüktür. Ev yaşamı çağın koşullarına göre değildir. Modern insan otelde yaşar. Niçin böyle söylüyordu Nazım? Var etmek istediği mutluluğu zaman zaman evinde bulamamıştı. O zaman evinden kaçıp kendini otel odasına atmıştı. Otel odası evdeki mutluluğun ters ucuydu. Elbet Nazım Mehmet'i yanında büyütmek isterdi. Ama elinde olmayan nedenlerle artık buna olanak yoktu. O zaman bu duygunun ters uçlarında mantık arıyordu aslandan, tavuktan, kedilerden örnekler vererek. Münevver ve çocuklar için ev alınıyor. Münevverle çocuklar Varşova'ya yerleşecektir. Nazım ev aramaya başlar. Varşova'da korkunç ev sıkıntısı vardır, kolay değildir ev bulmak. Hele Münevver'e ev bulmak büsbütün olanaksız, o bir yabancıdır. Çünkü Nazım'la resmen evli değildir. Nazım'ın Polonya kimliği vardır, Nazım'la birlikte yaşasalardı belki ev bulunabilirdi. Bu durumda Nazım, bütün dostluklarını kullanarak yeni bir evi satın alma yolunu arar. Bulunur böyle bir ev. Satın alınacak evin parasının büyük bir bölümünü, üçte biri kadarını peşin ödemek gerekmektedir. Oysa Nazım'ın daha bir ay öncesi araba alacak parası yoktu da borca girerek araba almıştı. Varşova'daki dostlarından borçlar alarak yeni evin taksitini öder. Nazım Moskova'ya döndükten sonra epey zaman Polonyalı alacaklılara borcunu ödemek için sıkıntı çeker. Hatta bu Polonyalı alacaklıların Nazım'dan alacaklarını istemek için kışkırtıldığı bile söylenmiştir. Nasıl olsa Nazım milyoner. Vera'ya araba almasını biliyor, gezmesini, dış ülkelerde dolaşmasını biliyor. Demek parası var, öyleyse ödesin borcunu da. Nazım kaç yönden birden sıkıştırılmıştı. İlk taksiti ödenerek ev satın alınmıştır. İşte 60 metrekare diye gazetede yazılan ama yalnız odalarının alanı 60 metrekare olan Varşova'nın iyi yerindeki ev budur. Şimdi de ilk gereksinilen eşyayı almak gerekir. Yatak, karyola, perde, şu, bu. Nazım bu kez eşyayı almaya sıvanır. Münevver'le birlikte mağazaları dolaşıyorlar. Nazım bir mağazadan 3 battaniye almaya kalkınca Münevver, "Niçin 3 battaniye?" diye sorar. Münevver, Renan, Mehmet, 3 kişidirler de ondan. Münevver, "Ya sen?" diye sorar. O zaman Nazım onlarla birlikte olamayacağını, artık Münevver'le birlikte yaşayamayacaklarını söyler. Bu battaniye olayını anlatan Nazım'dır. Öyleyse demek Münevver Varşova'da Nazım'la birlikte yaşayacaklarını sanıyordu. Satın alınan eve ilk gerekli eşya da satın alınır. Münevver'e Varşova Üniversitesi'nde iş bulunur. Ve Nazım Moskova'ya döner. Kısacası Münevver de Nazım da her ne yanlış yaptılarsa yaptıklarını kat kat hak etmedikleri kadar ağır ödediler. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 63.